Ayrım 30, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 404. 64. Bölüm, Mustafa Kemal, 14. Gelibolu harekatı savaşın hemen hemen her cephesinde şablon haline geliyor. Hücuma her kalkan görkemli sayılarla asker yitiriyor. Ne Kemal'in gece hücumları işe yarıyor ne de öteki kumandanların denediği yığınlarla saldırı. Kemal albay olmuş, padişahtan savaş madalyaları alıyor. Kaiser Wilhelm ona bir demir haç veriyor. Bulgar kralı Ferdinand da onu St. Alexander şeref madalyalı kumandan yapıyor. Bir hücumla ilgili olarak planlarına karşı çıkan Enver Paşa ile bir anlaşmazlık daha yaşıyor. Hücum Enver'in öngördüğü gibi başarısız oluyor ve Kemal Enver'i işine karıştığı için suçlayarak istifa ediyor. Ancak Enver İstanbul'a döndükten sonra Liman von Sanders tarafından görevinde kalmaya ikna ediliyor. Enver Kemal'e savaşın çok daha önemsiz bir sahnesi olan Trablusgarp'ta bir komutanlık öneriyor. Ve Kemal düşüneceğini söylüyor ama bundan bir netice çıkmıyor. Kemal'in kavgacılığı devam ediyor. Pozisyonlarının daha iyi savunulmasını talep eden yağmur gibi mektup yazıyor ve mıntıkasındaki komuta yapısını münakaşa ediyor. İncelikli ve taktikçi bir diplomat gibi davrandığı çok nadir ve önemli kişilere ters düşme istidadı gösteriyor. Kolordu komutanı onu görmeye geliyor ve Kemal kendisine düşmanın Suvla körfezini nasıl çevireceğini izah ediyor. Esat Paşa arazi yapısının sertliğine bakarak, ''Telaşlanmayın beyefendi, muhtemelen yapamazlar.'' diyor. Elbette Kemal bir kere daha haklı çıkıyor, yaz ortasında tam öngördüğü gibi bir düşman saldırısı gerçekleşiyor. İmparatorluğu kurtaran yalnızca yeni çıkarmanın ve hücumun gülünç denecek ölçüde kötü yönetilmesi oluyor. Kemal Korin Lütfü'nün tatlı dostluğunu özlüyor ve kendisiyle düzenli olarak haberleşiyor. Hangi romanları okuması gerektiğine dair tavsiyelerini soruyor ve Türk askerinin neden bu kadar iyi savaştığını izah ediyor. Diyor ki, eğer yaşarlarsa gazi olacaklarını düşünüyorlar ve eğer yaşamazlarsa cennete gideceklerini. Kuşkusuz Kemal bunların hiçbirine inanmıyor ama adamlarının buna inanmalarının onları neden de korkusuz kıldığını biliyor. Bir Kinik veya Platon'un daha büyük bir iyiliğe ulaşmak uğruna asil bir yalana katlanan filozof kralına benziyor. 65. Bölüm, Kara Tavuk Gelibolu'da. Kara Tavuk hatırlıyor 5. Size Fikret'le olan bir şey anlatacağım. Bir keresinde Jonk Bayırı'nda bir muharebe olmuştu, sonra bir ateşkes yapılmış, ölüler toplanmıştı ve sonra ateşkes de bitmişti. Ama muharebe daha başlamamıştı. Çok geçmedi ki saflarımızın arasından korkunç çığlıklar gelmeye başladı. Ben hiç İngilizce bilmem, onun için o adamın ne istediğini de bilmiyorum. Ama belli ki yaralanmıştı ve çok acı çekmekteydi. Güneş giderek kızıyordu. Güneşin altında kavrulurken bir de susuzluk oldu mu, yaraların verdiği ıstırap kaçınılmaz olarak artar. Yaralara çoğu zaman karıncalar da hücum ederdi. Aslına bakılırsa Frankler susuzluktan hep çekiyorlardı ve birini esir aldınız mı ya da yaralı birini kurtardınız mı hep su için yalvarıyordu. Dili kararmış ve ağzının içinde şişmiş oluyordu. Türkçe'de öğrendiği ilk kelime su oluyordu. Bir yaz günü Orhan Teğmen Frankleri dürbünlüğüyle gözetlemekteyken yanımızdan geçtiğinde bize bir sürü Frank'in kendi sidiğini içtiğini gördüm dediğini hatırlıyorum. Frank saflarının gerisinde az sayıda su kuyusu vardı. Bizimse çoktu ve su katırlarla taşınıyor, sonra da saka olanlar tarafından dağıtılıyordu. Bizim sakamız birkaç ay boyunca İrfan adında ihtiyar bir adam olmuştu ve yarı deliydi. Her sabah yıkadığı çamaşırları bir çalıya sererdi ama hiçbir Frank ona ateş etmezdi. Çünkü hem ihtiyardı hem de deli. Yerdeki Frank acınası bir halde bağırmaya devam ederken biz de çığlıklarına kulaklarımızı tıkamaya çalıştık. Normalde yaralı bir adam az zamanda ya ölür veya yüksek sesle bağıramayacak kadar halsiz düşer. Normalde ölmesine izin veririz. Çünkü eğer siperimizden çıkarsak vurulabiliriz. Bu yüzden ölen adamı dinlemekle yetinir ve bizim kaderimiz de böyle mi olacak, şehitlik mertebesi bunu telafi edecek mi diye merak ederdik. Ama size bir sır vereceğim ki, bu da gerçekte hiçbir askerin öldürüleceğine inanıyor olmamasıdır. Bu böyledir, çünkü insanoğlunun kendini ölmüş hayal etmesi mümkün değildir. Çünkü hayal ederken hayatta ve varlığını sürdürmektedir. Ölümün bu kavranmazlığıdır bir askerin savaşmasını mümkün kılan. Arkadaşlarının öldüğünü görür ama kendisini bağışık zanneder ve doğasındaki bu ölümcül eksiklik onu iyi bir savaşçı yapar. Maksatlı olarak ölmeye ve şehit olmaya karar vermiş biri bile kendi ölümüne aslında inanmaz. Fikret alnını sipere dayamıştı ve Frank her çığlık attığında kendi kendine homurdanıp küfür ediyordu. Çığlık sesleri ruhumuza işliyor ve yüreklerimizi acıtıyordu. Hepimiz bu konuda bir şeyler yapmak istiyorduk. Bunu adı yalnızca gidip o askeri vurmak bile olsa ama hiçbirimiz kımıldamıyorduk. Sonra Fikret arkasını döndü ve yere çömeldi. Sırt çantasının içinde bir şey aramaya başladı. Beyaz bir iç çamaşırı çekip çıkarttı, tüfeğine süngü takıp iç çamaşırını süngüye geçirdi. Ve tüfeğini siperin üstünde sallamaya başladı. Acayip bir şey oldu. Çünkü bizim mıntıkadaki atışlar aniden kesilmişti. Fikret bir el merdiveni buldu ve siperden çıkmak üzere tırmanmaya başladı. Ben aptalım biriydim, onu bacağından yakalayıp nereye gidiyorsun diye sordum. O da ananın orasına dedi. Ben de öldürüleceksin dedim. Bana aşağılayarak bakıp dedi ki, Peralıyım ben, şeyimden aşağı Kasımpaşa. Silahsız olduğunu göstermek için ellerini havaya kaldırdı ve adamın bağırmakta olduğu yere doğru gitti. Eğilip adamı kollarına alıp Frank siperlerine kadar taşıdı ve siperin kenarında yere yatırdı. Sonra ağır ağır ve büyük bir dikkatle dimdik alnını yeniyle silerek geri geldi. Frank askerleri ona tezahürat yaptılar. Aşağıya atlayıp aramıza döndüğünde yapmış olduğu şey karşısında apışıp kalmış vaziyetteydik ve sadece ona bakmakla yetindik. Tüfeğine doğru yürüdü, iç çamaşırını süngüden kurtardı ve süngünün bıraktığı yırtığı bize gösterip ''Bir boktan delik daha'' demekle yetindi. İç çamaşırını sırt çantasına tıktı. ''Neyse ki şeyimden aşağı Kasımpaşa'' dedi. Bu kahramanca ve şefkat ürünü hareketle ilgili gariplik, Fikret'i sık sık süngüsüyle soğukkanlı bir biçimde yaralıların işini bitirirken, esirleri neşe içinde öldürürken görmüş olmamdı. Beklenmedik bir biçimde bir meleğe nasıl dönüştüğünü sorduğumda, mahcup bir görünüm aldı ve gözlerini yere eğerek, ''Bazen insan değişiklik olsun diye iyi bir şeyler yapma gereği duyuyor.'' dedi. O andan sonra ''Peralıyım ben, şeyimden aşağı Kasımpaşa'' dediğinde ona asla inanmadık. 66. Bölüm Kara Tavuk Gelibolu'da Fikret ve Keçi 6. Genellikle siperlerde iki gün üst üste kalırdık ve en azından bir günü de cephe gerisinde geçirirdik. O süre içinde yıkanır, bitlerimizi ayıklar, daha iyi yiyecekler yer ve uyurduk. Siperlerin bokla, sinekle ve cesetle dolu olması, cephe gerisindeki güzel yerlerin gözümüze daha da güzel görünmesine yol açardı. Franklerin cephe gerisinde yerleri yoktu. Zira köprübaşı mevzileri çok dardı ve bu yüzden nerede olsalar onları kurşun ya da mermi yağmuruna tutabileceğimiz için izinleri bizim kadar iyi geçmezdi. Frank olmak çok kötü olmuş olmalı. Kaldığımız bir köy vardı, bir Rum köyüydü. Ama Hristiyanların çoğu kadınlarına yapılanlar yüzünden gitmişlerdi. Bu köyde etrafında bileziği bulunmayan bir kuyu vardı. Bu kuyu yalnızca toprağa kazılmış bir delikti ve bir gün içine bir keçi düştü. Anladığımız ilk şey kuyunun içinden yankılı bir meleme sesi geldiği oldu. Fikret bir göz atmaya gidip bizi de çağırdı. Aşağıda hayal meyal keçiyi yüzerken ve sanki tırmanabileceğini düşünüyormuş gibi duvarlara tekme atarken görebildik. Ben Orhan Teğmen'i getirmeye gittim. Orhan Teğmen gelip kenarda durarak aşağıya bakıp, ''Eğer orada ölürse suyu zehirleyecek ve üstelik bu iyi süt veren bir keçi.'' dedi. Bize baktı ve ''Bir gönüllü istiyorum.'' dedikten sonra tek tek yüzümüze baktı. Biz de öyle yapıyormuş gibi görünmemeye çalışarak gözlerimizi kaçırdık ve o da Fikret'e ''Gönüllü sensin.'' dedi. Fikret hazır ola geçti. ''Şeyimden aşağı efendim ve seve seve gönüllü olurum.'' dedi. ''Aferin.'' dedi Orhan Teğmen. Böylece Fikret'i bir iple aşağı indirdik. İpin ucunda yaklaşık 10 kişiydik, yani çok zor bir iş değildi. Ve Fikret ipi kollarının altından geçirerek göğsüne dolamıştı. Ama çok sıkı değil. Oldukça küçük bir keçiydi ama Fikret onu tutana kadar epeyce uğraştı. Çünkü kuyunun içi karanlıktı ve hayvan paniklemiş vaziyetteydi. Tutulup kaldırılmak istemiyordu. Uzun sürdü. Keçi meliyor, çok miktarda su sıçrıyordu. Fikret, orospu çocuğu, kancığın enciği, iblis şahapsın ananı, ananın anasının orasını diyordu ve biz aşağıya bakıp keçi gibi meleyip Fikret'e gülerek işi daha da beter hale getiriyorduk. Fikret'in küfürleriyle kahkahalar ve melemeler kuyunun içinde yankılanıp kulakları sağır eden bir gürültü yapıyordu. Sonunda keçiyi belinden yakaladı, bir kolunun altına sıkıştırdı ve biz ipe asılırken kuyunun duvarından yukarı doğru yürümeye başladı. Yukarı çıkarken hala küfrediyordu. Tepeye vardığında keçiyi kenardan fırlattı ve tam o bunu yaparken keçi sıçtı ve boku kuyuya düştü. Keçi daha sonra meleyerek kaçıp gitti. Bu meleme İbrahim'in taklit ettiği söyleyecek hiçbir şeyi olmayan keçi melemesi türünden çeşit çeşit melemeleri aklıma getirdi ve bir sıla acısı hissettim. Fikret kuyunun başına vardığında gösterdiği çaba yüzünden soluk soluğa ve sırılsıklam idi. Keçinin keskin küçük toynaklarıyla tekmelediği yerlerin çürüdüğü ve kanadığı görülüyordu. Fikret yakındı. O orospu çocuğu neremide tekmelemiş? Orhan Teğmen Fikret'e hazır ol emri verdi ve ''Şimdi de git o boku topla Fikret Nefer'' dedi. Fikret'in çirkin yüzünden bir öfke ifadesi geçti ve ''Konuşmak için izin istiyorum komutanım'' dedi. Teğmen ''Konuşabilirsin'' dedi. Fikret ''Niye ben komutanım? Gerçi şeyimden aşağı Kasımpaşa ama'' dedi. Teğmen ''Çünkü birinin daha ıslanmasına gerek yok ve kısmen senin şeyinden aşağı Kasımpaşa olduğu için ve en önemlisi çünkü bu bir emir'' dedi. Böylece Fikret yine kuyuya indi ve Orhan Teğmen, ''Ulan keçi boku yüzer diye umalım bari'' dedi. Böylece Fikret tepeden tırnağa ıslanmış ve cepleri parlak siyah keçi boku taneleriyle dolu olarak geri geldi. Bunları Teğmen'in ayaklarının dibine hilal biçimde dizip dikildi, hazrola geçti ve selam verdi. Orhan Teğmen de ona selam verdi. İki adam bakıştılar. Teğmen, ''Fikret Nefer, eğer keçileri ve keçi boklarını kurtarmaya, dolayısıyla su kaynağımızın saflığını korumaya verilen bir madalya olsaydı, seni tavsiye edebilirdim.'' dedi. ''Sağ olun komutanım.'' ''Aman neyse ki senin şeyinden aşağı Kasımpaşa.'' ''Evet komutanım.'' ''Niye sen gönüllü oldun, bilmek ister misin?'' diye sordu Orhan. ''Hayır komutanım.'' dedi. O muteber şeyinden aşağı Kasımpaşa ilkesi uyarınca Fikret. ''Eh, çünkü sen de tıpkı keçi gibi kokuyorsun ve ben de düşündüm ki eğer aşağıya seni gönderirsem keçi daha az korkacak. Ayrıca sadece bir keçi bile olsa ellerini dişi bir şeye değdirmek hoşuna gider diye düşündüm.'' Fikret sanki bir iltifat almış gibi içtenlikle memnun olmuş görünüyordu. ''Sağ olun komutanım.'' dedi. Sonra bir selam çaktı. Orhan Teğmen bıyık altından gülümseyerek o da bir selam çaktı. ''Rahat.'' dedi. Yanımızdan uzaklaşırken hala gülümsüyordu. Daha sonra bir limon ağacının altında büyük topların uzaktan gelen gümbürtüsünü dinleyerek peynir ile zeytin yerken Fikret bana döndü, burnunun kenarına hafifçe dokunarak ''Teğmen'le ben, biz birbirimizi gerçekten anlıyoruz.'' dedi. 67. Bölüm Kara Tavuk Gelibolu'da Fikret'in Ölümü 7. Savaşta olmanın garipliklerinden biri de tam siz yere çömeldiğinizde hemen ardınızdaki siper duvarında az önce başınızın durmakta olduğu yerde bir şarapnel güllesinin patlaması veya tam helaya gitmişken bir kara kedi havan topu mermisinin düşüp siperde tam sizin görev yapmakta olduğunuz yeri havaya uçurması ya da yanı başınıza düşen bir el bombasının patlamaması veya el bombasının sizin tam da bir kum torbasını kaldırmakta olduğunuz an düşmesi ve bütün yaptığınızın kum torbasını el bombasının üstüne bırakmak olması gibisinden her tür mucizeyle karşı karşıya gelmeniz. Bu küçük şeyler Allah sizi gözetiyormuş gibi hissetmenizi sağlıyor. Kendi adıma benim en mucizevi bulduğum şey gökyüzünde uçakları görmekti diyebilirim. İlk defa bir uçak gördüğümde gözlerime inanamamıştım. İnsanın ilk izlenimi bunun öksürüp homurdanan kocaman acayip bir kuş olduğu ama öyle olmadığını çabucak anlıyorsunuz. Herkes bak bir uçak diyor, el sallıyor ve eğer uçak alçaktan uçuyorsa pilot da el sallıyor. Nasıl çalıştığını herkese sordum ama bilen kimse yoktu. Bir motoru var, bunu şimdi anlıyorum. Ama gerçek bir kuş gibi kanat çırpmıyor da, bunun yerine uçağın ön tarafında çok büyük bir hızla dönen bir pervane var. Bu pervane uçağın önündeki havayı içine çekip sonra arkasına atıyor. Alman Frankleri yanlarında güvercin anlamına gelen Taube adlı bir uçak getirmişlerdi. Bu yekpare bir uçaktı ve kanatları gerçekten de tam bir kuş kanadı şeklindeydi. Uçağın kuyruğu da kuş tüylerine benzetilmişti. İki kişi alıyordu ve gördüğüm uçakların en güzeli ve en şık olanıydı. Taube düşmanın üstüne küçük çelik oklar atardı ve bunlara fleşet denirdi. Harekat bittikten sonra bir ağaçtan çekip çıkardığım bir tanesi bende duruyor. Ne yazık ki Taube, Jong'da hangarındayken Frankler tarafından bombalandı. Aviatik denen bir başka uçağımız daha vardı ama o güzel değildi. Franklerin bir yığın en azından 18 tane uçağı vardı ve ben her birini tanır hale gelmiştim. Düşman uçaklarını tanımak biz erkekler arasında büyük gurur vesilesi oluyordu. Tıpkı gemilerini tanımanın veya alaylarının adını bilmenin de gurur vesilesi olduğu gibi. Onların farmanları, Sopwith tabloidleri ve BE-2'leri vardı. Farman tellerle tutturulmuş bir iskelete benziyordu. Ama tabloidler ile BE-2'ler Taube kadar olmasa bile yine de güzeldiler. Frankler bizim üstümüze küçük bombalar atıyorlardı. Ve bu olduğunda Frank askerlerinin siperden yükselen tezahüratını duyabilirdiniz. Galiba uçaklar keşif işinde ve fotoğraf çekmede iyiydiler. Ama hücumda hiçbir zaman çok işe yarayacaklarını sanmıyorum. Tepemizde ne vakit belirseler paniğe yol açıyorlardı. Ama verdikleri hasar hiçbir zaman çok fazla olmuyordu. Neyse, keyifle hatırladığım şeylerin içinde uçaklar en başta geliyor ve bana kalırsa dünyanın en büyük mucizesi de onlar. Eğer Rüstem Bey kadar zengin olsaydım bir tane satın alır, balık kartalı gibi denizin üstünde süzülerek, gemilere dağ kartalı gibi tepelere uçarak, vadilere bakardım ve her gün yeni bir mucize gibi olurdu. İmam daima mucizelerden bahsediyordu. Babam İskender'in çok sevdiği, bir imamdan sadaka beklersen bir ölüden de gözyaşı dökmesini bekleyebilirsin ve cizesini bütünüyle doğrulayan sıkı elli bir adamdı. Ama yine de mucizeleri fark etmekte büyük bir yetenekti ki bu da mucizeye inananların çok sayıda mucizeye tanık olduklarını gösteriyor. Eğer Frankler ellerine geçen fırsatları kavramış olsalardı bizi yenmekte zorlanmazlardı. Hepsi de büyük gemiler olan Bouvet'i, Goliath'ı ve Triumph'ı ve Majestic'i batırdığımızda tezahürat yapmış ve Allah'a dua etmiştik. Ama Gül Cemal bordasındaki 6000 yeni kura ile birlikte battığında doğal olarak ona dua etmemiştik. Enver Paşa Padişah Efendimizin gazasına hükmedildiğini ilan ettiğinde Allah'a dua etmiştik. 10 yeni tümeni getirmemize izin veren bir ara olduğunda Frank Avustralyalıların hafif süvari hücumunda da Allah'a dua etmiştik. Bu olayda hücumdan epeyce önce bombardıman susmuş, bu da bize pozisyonlarımıza geri dönme imkanı vermiş ve biz de birimizin bile burnu kanamadan hepsini katliamdan geçirmiştik. Bir hücumda kralın özel İskoç muhafızları tarafından gerçekleştirilmiş ve biz Allah'a yine dua etmiştik. Çünkü ilerlerken ulaştırma siperlerini temizlemeyi unutmuşlar ve bizimkiler ayağa kalkıp onları arkadan vurabilmişlerdi. Frank çıkarmasının Mustafa Kemal'in tam da topumuzu birden tam teçhizat, gece tatbikatına çıkardığı gece başlamasını sağlayan mucize içinde Allah'a dua etmiştik. Allah'a ayrıca ilkbaharda düşman uçakları cephe gerisindeki bir konaklama mevzisini bombaladıkları, dolayısıyla askerlerimiz erkenden cepheye doğru ilerlemek zorunda kaldıkları, böylece bir hücumu tam zamanda karşılayabildikleri için de dua etmiştik. Frank gemileri gözlem balonları kullanmak suretiyle yarımadaya yukarıdan ateş açmayı başardıkları ve gemilerimizden bazılarını batırdıkları zaman Allah'a dua etmemiştik. Frank borazancının suyun öte yanındaki toplarımızdan birinden atılan merminin geldiğini duyurduğunu işittiğimizde Allah'a dua etmiştik. Bu borazancının çakan ışığı izlemesi gerekirdi. Ve bütün Fransız tangoları da 28 saniye içinde saklanmaları gerektiğini bilirdi. Gurkalar Jong tepesini ele geçirerek büyük bir avantaj kazandıklarında Allah'a dua etmemiştik. Ama büyük Frank topları aptalcasına onların üstüne ateş açtığı ve tümünü silip süpürdüğü, böylece bütün yapmamız gereken biraz bekleyip hücuma geçerek kalanları temizlemek olduğunda Allah'a dua etmiştik. Şimdi duvarımda asılı olan eğri Gurkha kılıcını bu olayda edinmiştim. Bundan sonra Frankler yeni asker getirmişler ve bizden binlerce kişinin öldüğü korkunç bir muharebe olmuştu. Canımızı dişimize takmış, süngülerimizle olduğu kadar taşlarla deliler gibi çarpışıyorduk ve bunun için Allah'a dua etmemiştik. Sonunda tepenin hakimiyeti bize geçtiğinde ona dua etmiştik. Düşman Anafarta'ya çıkarma yaparak bir nedenle bizim Alman Frank'i binbaşı Wilmer'e 3 bataryayı getirtecek kadar zaman verdiğinde Allah'a dua etmiştik. Eğer bir askerseniz Allah'ı evde oturanlardan daha fazla düşünmek zorunda kalırsınız. Çevrenizde ölüm ve yıkım vardır. Bağırsakları deşilmiş bir bedene bakar ve bir adamın içinin sümüksü kıvrımlardan ibaret ama dışının düzgün ve güzel olduğunu görürsünüz. Bir bedene bakar ve ruhu uçup gitmiş olduğu için onun bir insan olmadığını düşünürsünüz. Beden sizi kederlendirmez. Ana rahmine düşmenizin 40. gününde kaderinizin her saniyesinin yazılı hale gelmesinin Allah tarafından sağlandığına inanır ve bu nedenle zorluklardan, korkunçluklardan şikayetçi olmazsınız. Bilirsiniz ki olan en küçük şey bile Allah'ın iradesi öyle olduğu için olmaktadır. Allah'ın bizi tıpkı bir insanın tüyü yeni bitmiş bir yavru kuşu avucunda tutması gibi avucunun içinde tuttuğunu bilmek çok büyük rahatlıktır. Allah'ın iradesine karşı çıkmanın bir yararı olmadığını kavrarsınız ve şehit duasını 100. defa okursunuz. Ya kendinize ya da arkadaşlarınıza Allah korusun dersiniz. Nasıl korkunç bir şeyle karşılaşırsanız karşılaşın, bunun cennete giden yolun zor olan ilk adımı olduğunu bilerek Allah'ın adını anar ve siperden fırlarsınız. Allah'ın kendi sürüsüne bunca zulmü ve bunca acıyı neden reva gördüğünü merak eden ve birileri Allah merhametlidir dediğinde şaşıran, gizlice bunun aksi bir duyguya kapılan çok az insan vardır. İşte ben de onlardan biriydim. Allah'ın neden bir tek güzel mucize gerçekleştirip dünyayı bir anda kusursuz bir hale getirmediğini merak edenler de yalnızca benim gibi insanlardır. Başınızı eğip gelen bir kurşundan sakındığınızda bunun bir mucize olduğuna inanmak çok mümkündür. Ama o zaman Allah neden sizin bir hafta sonra dizanteriden ölmenize hükmediyor? Dizanteri bizde sıcak havayla birlikte başladı. Çanakkale ilkbaharda ve sonbaharda mükemmeldi. Ama kışın hafsala almayacak kadar soğuktu. Yazın göbeğinde de somunlarla birlikte ekmek fırınının içinde olmak gibiydi. Bütün yeşil bitkiler karardılar, bütün çiçekler kurudular, kuşlar gagaları açık dallarda oturur oldular. Güneş cildi büzmeye, gözleri acıtmaya başladı, dudaklar çatladı ve baş dönmesi galebe çalar oldu. Öyle bir susuzluk vardı ki saka çocuklar bize güç yetiremiyordu. Maden olan hiçbir şeye dokunamadığınız gibi taşlara da dokunamıyordunuz. Yüzlerimizden, göğüslerimizden, ensemizin ardından, omurgamız boyunca ve kalçalarımızın arasından ter boşanıyordu. Üniformalarımızda ter tuzunun kuruduğu yerlerde beyaz beyaz dalgalı hatlar oluşmuştu. Siperlerde geceyi özleyerek otururduk ve gece olduğunda bir meleğin eli değmişçesine rahatlardık. Sonra kuşkusuz hava çabucak soğurdu.